Ayrım 2. Lisans EKPSS Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Konu Kitabı. Sayfa 13. Türkçe. Uyarı. Bir sözcüğün karşıt anlamı kullanıldığı cümleye göre değişir. Böreği yumuşak hamurdan yap, karşıtı katıdır. Elbisenin kumaşı çok yumuşaktı, karşıtı serttir. Söz anlam. 1. İkilemeler. İki sözcüğün bir araya gelmesiyle cümledeki anlam gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek ve zenginleştirmek amacıyla oluşturulan kalıplaşmış söz öbekleridir. İki sözcükten oluşur. Genellikle ayrı yazılır. İstisna, gitgide, alt üst, öte beri, örtbas sözcükleridir ki bu sözcükler birleşik yazılır. Aralarına hiçbir noktalama işareti girmez. Cümleye farklı anlamlar katar. Bata çıka, yürüdük, zorluk. Aşağı yukarı, bu kitabı 2 saatte okudum. Olasılık. Eve gelir gelmez, seni sordu, hemen. İkilemeler arasına sözcük ya da bağlaç girebilir. Yaramaz mı, yaramaz bir çocuktu. İkilemeler çekim eki alabilir. Aldığı parayla ucu ucuna geçiniyordu. Oluşumu bakımından ikilemeler. A. Aynı sözcüğün tekrarıyla oluşan ikilemeler. Uzun uzun, hızlı hızlı, parıl parıl. B. Eş ya da yakın anlamlı sözcüklerin tekrarıyla oluşan ikilemeler. Eş dost, ses seda, yalan yanlış. C. Zıt anlamlı sözcüklerin tekrarıyla oluşan ikilemeler. Acı tatlı, aşağı yukarı, az çok. D. Biri anlamlı, biri anlamsız sözcükle oluşan ikilemeler. Hayal meyal, incik boncuk. E. Her ikisi de anlamsız sözcükle oluşan ikilemeler. Fasafiso, eciş bücüş, abur cubur. F. Yansıma sözcüklerle oluşan ikilemeler. Küt küt, şırıl şırıl, gürül gürül. G. D, mi ve edatlarıyla oluşturulan ikilemeler. Ancak ve ancak, gitti de gitti. Sınavda ikileme ile ilgili bilgiler aşağıdaki soru kalıplarıyla sorgulanır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz ikilemedir ya da değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcükler tek başına kullanılamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme yapılışı bakımından ötekilerden farklıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikilemede anlamsız bir sözcük vardır? Deyimler. Belli bir durumu, olayı anlatmak için en az 2 sözcüğün bir araya gelerek oluşturduğu kalıplaşmış söz öbekleridir. Deyimler kalıplaşmıştır. Deyimlerdeki bir sözcüğün eki ya da yeri değiştirilemez. Öğüt vermez, yol göstermez. Deyimler genellikle mek, mak, mastar ekiyle çekimlenirler fakat cümle biçiminde olanlar da mevcuttur. Gözden düşmek, küplere binmek, tencere yuvarlandı, kapağını buldu, aklıma gelenler başıma geldi. Deyimi oluşturulan sözcükler gerçek anlamını yitirip mecaz anlam kazanır. Not: Sınavlarda deyimlerle ilgili bilgiler aşağıdaki soru kalıplarıyla sorgulanır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla verilmiştir? Ya da verilmemiştir. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki deyim yanlış açıklanmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki deyim yanlış anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam ötekilerden farklıdır? 3. Atasözü. Gözlemlere ve engin deneyimlere dayanan kalıplaşmış özlü sözlere atasözü denir. Kısa ve özlü sözlerdir. Öğüt veren sözlerdir. Bazı sözler gerçek, bazıları mecaz, bazıları ise hem gerçek hem de mecaz. Kinaye anlamlıdır. Son pişmanlık fayda etmez. Gerçek anlam. Körle yatan şaşı kalkar. Mecaz anlam. Meyve veren ağacı taşlarlar. Kinaye. Atasözleri kalıplaşmış sözlerdir. Sözcüklerin yerleri değiştirilemez, yerine eş anlamlıları kullanılamaz. Atasözleri genellikle eylemlerin geniş zamanına göre çekimlenir ya da emir kipinin ikinci tekil kişisiyle kurulur. Aç ayı oynamaz. Geniş zamanlı. Az verme hırsız olur, çok verme arsız olur. Emir. Öğreten soru. Bu kasabanın çarşısında halı, kilim, keçe gibi pek çok el işi ürün bulabilirsiniz. Altı çizili sözcük 1. Ayrıca, parantez içinde böylece. Pazarlarını da unutmamak gerek. En büyükleri Salı Pazarı, Arasta civarında. Civarında altı çizili sözcük 2. Yani yakınlarında. Kurulmakta ve yoğun. Altı çizili sözcük 3. Yoğun. Parantez içinde çok. İlgi görmektedir. Diğerleri cumartesi ve pazar günleri kuruluyor. Pazar günleri kurulan Baltalı Kapı Pazarı'nda ise yöre, altı çizili dördüncü sözcük, parantez içinde çevre anlamında. Köylülerinin ürettiği altı çizili beşinci sözcük, parantez içinde yetiştirdiği. Sebze ve meyvelerle birlikte çeşitli el işleri de satılıyor. Bu parçada numaralandırılmış sözcüklerden hangisi ayraç içinde verilen anlamda kullanılmamıştır? 1. Verilen, şurayı bir daha alacağım. Bu parçada numaralandırılmış sözcüklerden hangisi ayraç içinde verilen anlamda kullanılmamıştır? Metni bir kez daha okuyorum. Bu kasabanın çarşısında halı, kilim, keçe gibi pek çok el işi ürün bulabilirsiniz. Ayrıca pazarlarını da unutmamak gerek. En büyükleri Salı Pazarı, Arasta civarında kurulmakta ve yoğun ilgi görmektedir. Diğerleri cumartesi ve pazar günleri kuruluyor. Pazar günleri kurulan Baltalı Kapı Pazarı'nda ise yöre köylülerinin ürettiği sebze ve meyvelerle birlikte çeşitli el işleri de satılıyor. Soruyu yineliyorum. Bu parçada numaralandırılmış sözcüklerden hangisi ayraç içinde verilen anlamda kullanılmamıştır? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5 Cevap A. Yargılı yargısız sözlerin anlamı. ÖSYM'nin son yıllarda yaptığı sınavlarda kelimelerin doğrudan anlamları sorgulanmamaktadır. Bunların yerine cümle ya da paragrafta geçen sözün anlamını, sözün neyi anlatmak istediği sorgulanmaktadır. Öğreten soru. Klasik yapıtları klasik olarak nitelendirmeyenlerden ayıran özellikler nelerdir? Bunların başka kültür, zaman ya da dil engeli tanımaksızın insanların özüne ilişkin olarak sorduğu sorular ve bunları soruş biçimleriyle varlığı uzun yıllar sürebilmesi gelir. Hatta denebilir ki klasik yapıtların dile getirdiği bu sorular yinelenen okumalar ve incelemelerle daha da derinleşir zaman içinde. Örneğin Proust'un romanları üzerinde yapılan sayısız incelemenin günümüzde onun romanlarını yazıldığı zamanlardan çok daha ötelere taşıdığı bir gerçektir. Bu parçada altı çizili sözcük yazıldığı zamanlardan çok daha ötelere'dir. Bu parçada altı çizili sözle yapıta ilişkin olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi değildir? A. İçerdiklerinin sonraki yıllarda da anlaşılması. B. Çok boyutlu değerlendirmelere konu olması. C. Söylenenlere yeni yorumlarla açılımlar kazandırması. E. Öne sürülen düşünceleri seçerek görünür kılınması. E. Her dönemde okurlara seslenen bir yanının bulunması. Doğru cevap D şıkkı. Öne sürülen düşünceleri seçerek görünür kılınması. Öğreten soru. Başkalarıyla ilişkilerimizde görünmez defterlerimiz var. Her şeyi yazıyoruz oraya. Bizim için yapılanları, yapılmayanları, harcanan emekleri, harcanmayan emekleri, üşengeçlikleri, fedakarlıkları. Bu parçada altı çizili sözcük görünmez defterlerimiz. Bu parçada altı çizili sözcükler görünmez defterlerimiz. Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Bellek, B. Çeşitlendirme, C. Yansıma, D. Zeka, E. Sezgi. Cevap A şıkkı. Bellek. B. Cümle anlam. Yargı bildirmek amacıyla oluşturulan, duygu ve düşünceleri anlatan söz öbeklerine cümle denir. Söz öbeklerini cümle yapan en önemli unsur yargı bildirmesidir. Sözcükler tek başlarına anlam taşısalar dahi bir yargı belirtmedikleri için cümle olamazlar. Söz öbeğinin cümle oluşturabilmesi için bir yargı ögesi yani yükleme ihtiyaç vardır. Cümlede yüklem gerçekleşen, gerçekleşmiş veya gerçekleşecek olan hareketi, özne ise bu hareketi yapan kişi ya da varlığı belirtir. Cümlenin anlamına katkıda bulunan birimler. 1. Sözcüğün cümleye kattığı anlam. Sanırım, 29 Ekim nedeniyle dershane tatili olacak cümlesinde, sanırım sözcüğü cümleye olasılık anlamı katmıştır. Sanırım sözcüğünü cümleden çıkarıp cümleyi tekrar kuralım. 29 Ekim nedeniyle dershane tatil olacak cümlesinde ise olasılık anlamı kalkmış ve eylemin kesin gerçekleşeceği vurgulanmıştır. Örnek cümlede görüldüğü gibi sözcüğün cümleye kattığı anlam cümlenin anlamını tamamen değiştirmektedir. 2. Sözün cümleye kattığı anlam. Ne yazık ki beni dinlemedi cümlesinde ne yazık ki sözü cümleye yakınma anlamı katmıştır. Sözü cümleden çıkarıp tekrar kuralım. Beni dinlemedi. Bu cümlede ise bir saptama söz konusudur. Cümle içerisinde bir sözün çıkarılması cümlenin anlamını değiştirmektedir. 3. Eklerin cümleye kattığı anlam. Yarın da sinemaya gideceğiz cümlesinde da eki cümleye eylemin bir kez yapılmış olduğunu ve ikinci kez de tekrarlanacağı anlamını vermektedir. Eki cümleden çıkarıp cümleyi tekrar kuralım. Yarın sinemaya gideceğiz. Bu cümlede ise eylemin daha gerçekleşmediği görülmektedir. 4. Noktalama işaretinin cümleye kattığı anlam. Ne kadar zayıflamışsın cümlesinde ünlem cümleye şaşırma anlamı katarken ne kadar zayıflamışsın ünlem işareti cümlesinde ise alaya alma söz konusudur. 5. Sözcüğün cümleye yakındığı. Cümlenin en önemli ögesi yüklem olduğu için sözcüklerin yükleme yakınlığı da anlamı etkilemektedir. Şevval yarın İzmit'e gidecek. Altı çizili sözcük İzmit'e. Cümlesinde yer kavramı belirgindir. Şevval İzmit'e yarın gidecek. Cümlesinde altı çizili sözcük yarındır. Ve bu cümlede zaman kavramı üzerinde durulmuştur. Yarın İzmit'e Şevval gidecek. Altı çizili sözcük şevvaldir ve bu cümlede ise eylemin kimin yapacağı hangi özne yani özne vurgulanmak istenmiştir. Anlamları bakımından cümleler. Türkçede anlam bakımından cümleler dört ana başlıkta incelenir. Olumlu cümle, soru cümlesi, anlamlarına göre cümleler, olumsuz cümle, sözde soru cümlesi. 1. Olumlu cümle. Yüklemin bildirdiği yargının gerçekleştiği ya da gerçekleşeceğini bildiren cümlelerdir. Yüklemde olumsuzluk bildiren maz, sız, ma ekleri ve yok, değil sözcükler yer almaz. Örnek: Şevval yol boyunca düşünüp durdu. Yarın kar yağacak. Bu kitabı alacağım. 2. Olumsuz cümle. Yüklemin bildirdiği yargının gerçekleşmemesi söz konusudur. Yüklemde olumsuzluk bildiren maz, siz, ma ekeri ve yok, değil sözleri bulunur. Örnek: Şevval yol boyunca hiçbir şey düşünmedi. Yarın dersler yapılmayacak. Dolapta su yok. 3. Soru cümlesi. Karşılığında yanıt almak amacıyla mı, mi soru edatı ya da nerede, niçin, nerede gibi soru sözcükleriyle kurulan cümlelerdir. Ankara'ya ne zaman geleceksin? Yanıt: Pazartesi. Yarın sınav saat kaçta? Yanıt: Saat 9'da. 4. Sözde soru cümlesi. Yanıt gerektirmeyen cümlelerdir. Cümleye şaşma, küçümseme, onay, özlem gibi anlatımlar katar. Örnek: Bu yağmurda markete gidilir mi? Onay. İkinci örnek: Bana bir bardak su verir misin? İstek. Cümlede anlam-biçim ilişkisi. Türkçe'de cümleler anlam-biçim açısından incelendiğinde 4 farklı özellikle karşılaşılır. 1. Anlam ve biçimce olumlu cümle. Eylemin gerçekleştiği ve cümle içerisinde olumsuzluk bildiren ek ve sözcüğün bulunmadığı cümlelerdir. Örnek: Bugün eve erken geldim. 2. Anlam ve biçimce olumsuz cümle. Eylemin gerçekleşmediği ve cümle içerisinde olumsuzluk bildiren ek ve sözcüğün bulunduğu cümlelerdir. Örnek: Bugün ödevlerimi yapmadım. 3. Anlamca olumlu, biçimce olumsuz cümle. Yüklemi olumsuz ek ya da sözcüklerden oluşmasına rağmen anlamca olumsuzluk bildirmeyen cümlelerdir. Örnek: Onu güzel bulmuyor değilim. Açıklama: Aslında güzel buluyorum. Anlamı olduğu için anlamca olumlu, biçimce olumsuz bir cümledir. Örnek: Mağazada yok, yok. Açıklama: Aslında her şey var. Anlamı olduğu için anlamca olumlu, biçimce olumsuz bir cümledir. 4. Anlamca olumsuz, biçimce olumlu cümle. Yükleminde olumsuzluk, ek ya da sözcük bulunmayan ancak anlamca olumsuzluk bildiren cümlelerdir. Örnek: Gören de her gün kitap okur sanır. Açıklama: Aslında hiç okumuyor anlamı olduğu için anlamca olumsuz, biçimce olumlu bir cümledir. Örnek: Beni anladığını sanıyordum. Açıklama: Aslında beni anlamıyor anlamı olduğu için anlamca olumsuz, biçimce olumlu bir cümledir. Cümlede anlatılmak, vurgulanmak istenen. Cümlede konu. Üzerinde durulan, hakkında söz söylenen, tartışılan her şey cümlenin konusunu verir. Cümlenin konusu, cümlede iletilmek istenen mesajı vermez. Cümlede ana düşünce. Yazarın okuyucuya iletmek istediği en genel ve kapsamlı yargıdır. Not: Bu konu sınavda aşağıdaki soru kalıplarıyla sorgulanmaktadır. Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştı? Nokta nokta nokta sözüyle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir? Nokta nokta nokta sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 1. Anlamdaş, aynı anlamlı cümleler. Farklı cümlelerden oluşmasına rağmen aynı anlamı veren cümlelerdir. Cümlenin anlamının birebir örtüşmesi beklenir. Örnek: biçem sanatçının var olmasına gerekli koşuludur. Bu sanatçıyı sanatçı yapan üslubudur. Öğreten soru: aşağıdaki cümlelerin hangisinde o sözcüğü, sözcük türü bakımından o benim en iyi arkadaşlarımdan biriydi cümlesindekiyle aynı anlamlıdır? A. O eskisi gibi gülümseyince çocukluk anılarım gözümde canlanıverdi. B. O adam mahallemizin en yaşlı kişisiydi. C. O çalışmanın tamamlanması uzunca bir zaman alacak. D. İşimin o tarafta olduğunu söyleyince beni de geçerken bırakabileceğini söyledi. E. Bunları bu zamandan beri kimseyle paylaşmadığının söylemesi bizi çok üzmüştü. Doğru cevap A şıkkı. O eskisi gibi gülümseyince çocukluk anılarım gözümde canlanıverdi. 2. Yakın anlamlı cümleler. Verdiği mesaj, savunduğu görüşle anlamca birbirine yakın olan ifadelerdir. Örnek: en büyük öğretmenler düşmanlardır. İnsana sabrı ve sevmeyi öğretir. Örnek: düşmanlar bize sabrı ve sevmeyi öğrettikleri için en büyük öğretmendir. 3. Anlamca çelişen cümleler. Savunduğu fikir ya da düşüncenin tam tersi doğrusunda söz söylenmesidir. Örnek: emek verilerek üretilen yapıtlar kalıcılık özelliğine sahiptir. Örnek: çaba harcanarak oluşturulan yapıtların yarınlara ulaşacağı düşünülemez. Cümleden yargı çıkarma. Cümlede savunulan düşünce, mesaj ve bakış açısından yararlanılarak seçenekleri doğrulamak ya da çürütmektir. Uyarı: cümleden yargı çıkarmayla ilgili sorular aşağıdaki soru kalıpları gibidir. Nokta nokta nokta cümlesin kesin olarak çıkarılabilecek yargıyı bulunuz. Nokta nokta nokta cümlesinde aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir ya da ulaşılamaz? Nokta nokta nokta cümlesinden aşağıdaki yargıların hangisi kesin olarak çıkarılabilir? Cümlede anlam ilişkileri. Birden çok yargılı cümlelerdeki ya da art arda gelen cümleler arasındaki anlam bağlantısına cümlede anlam ilişkisi denir. Neden-sonuç ilişkisi, amaç ilişkisi, cümlede anlam ilişkileri, açıklayıcılık ilişkisi, koşul ilişkisi. 1. Neden-sonuç ilişkisi. Eylemin veya durumun bir nedene, gerekçeye bağlandığı cümlelerdir. Sonuç, niçin sorusunun sorulduğu yerdir. Neden-sonuç cümlelerinde sonuç gerçekleşmiştir. 1. Yargı. Birinci yargı, dığında, den dolayı, ki, ile. İkinci yargı. Trafik sıkışık olduğu için derse geç kaldı. Neden? Trafik sıkışık olduğu için. Sonuç, niçin? Geç kaldı. Hava güzel olunca gezintiye çıktık. Neden? Hava güzel olunca. Sonuç, niçin? Çıktık. Söylediklerimi anlamayınca tekrar ettim. Neden? Söylediklerimi anlamayınca. Sonuç, niçin? Ettim. Not: bu konuyla ilgili soru kalıpları aşağıdaki gibidir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde neden belirtilmiştir? Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde neden-sonuç ilişkisi vardır? Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisi kendinden önceki, sonraki cümlenin nedenidir? Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisi kendinden önceki ya da sonraki cümlede belirtilenlerin sonucunu içermektedir? Uyarı: bir cümle kendinden önceki cümlenin nedeni ise Bu iki cümlenin arasına çünkü sözcüğü, bir cümle kendinden sonraki cümlenin nedeni ise bu iki cümlenin arasına bu nedenle sözcüğü getirilir. 2. Amaç ilişkisi. Eylemin bir amaç uğruna yapıldığı anlamını veren cümledir. Hangi amaçla sorusunun sorulduğu cümlelerdir. Amaç ilişkisi olan cümlelerde sonuç belli değildir. Eylem gerçekleşmiş mi, gerçekleşecek mi bilemeyiz. Birinci yargı, Mac için, amacıyla, Mac üzere, E. İkinci yargı. KPSS'yi kazanmak için ders çalışıyorum. Amaç, KPSS'yi kazanmak için. Sonuç, amacı ne? Çalışıyorum. Açıklama. Cümlede sadece ders çalıştığını belirtmiştir. Sınavı kazanıp kazanmadığı yargısı cümlede geçmemektedir. Sonuç belli değildir. Örnek. Konuşmasını yapmak üzere kürsüye yöneldi. Amaç, konuşmasını yapmak üzere. Sonuç, amacı ne? Yöneldi. Açıklama. Cümlede sadece kürsüye yöneldiği belirtilmiştir. Konuşmasını yaptı mı, yapmadı mı bilemeyiz. Bu yüzden sonuç belli değildir. 3. Açıklayıcılık ilişkisi. Bir düşüncenin, sözün, davranışın nedenini açığa kavuşturmak amacıyla kurulan cümlelerdir. Birinci cümle, günü gününe pek uymaz bu kentin. İkinci cümle, çünkü bir bakarsın yaz ortasında buz kesmişsin. Kasım ortasında ceket fazla gelmiş. İkinci cümle, birinci cümlenin açıklamasıdır. 4. Koşul ilişkisi. Eylemin gerçekleşmesinin bir koşula bağlandığı cümlelerdir. Ödevini yaparsan sinemaya gidebilirsin cümlesinde sinemaya gitmesinin koşulu ödev yapmasına bağlanmıştır. Arkadaşından haftaya vermek üzere ders notlarını istedi cümlesinde koşul haftaya vermek üzere söz öbeğiyle sağlanmıştır. Cümlenin niteliği. Cümledeki yargılar anlatım açısından öznel veya nesnel olabilirler. 1. Nesnel yargı. Nesnel yargılar, doğruluğu ve yanlışlığı kanıtlanabilir cümlelerdir. Nesnel yargılar, kişiye göre değişkenlik göstermez. Yorum içermediği gibi, duygu değeri de yoktur. Örnek, Ankara, Türkiye'nin başkentidir cümlesinde doğruluğu kanıtlanabildiği, kişiden kişiye farklılık göstermediği ve yorum içermediği için nesnel yargıdır. 2. Öznel yargı. Öznel yargıların doğruluğu ve yanlışlığı kanıtlanamaz. Yargılar kişiden kişiye göre değişebilir. Öznel yargılarda kişisel görüş bildirildiği için duygu değeri bulunan cümlelerdir. Örnek, sahildeki çay bahçesinde lezzetli pastalar satılıyor cümlesinde herhangi bir pastanın lezzetli oluşu kişiden kişiye değişir. Herkesin tat duygusu aynı değildir. Bu yüzden cümle öznel yargı içerir. İkinci ayrımın sonu, sayfa 22.